Ayrım 29.
Sayfa 344. İnsan doğasını biraz olsun tanıyorsam bu kız tamamen masum Osgood, dedi Fields. Bay Teal, gördüklerine dayanarak Bayan Emery'nin gerçeği anlattığını söyleyebilir misin? Teal her zamanki gibi ağır ağır konuştu. Çıkmaya hazırlanıyordum efendim. Bayan Emery'nin Bay Tickner'la boğuştuğunu gördüm. Kendisini bırakmasını söylüyordu. Bu yüzden Bay Tickner'a vurdum, onu bıraktırana kadar. İyi yapmışsın Teal, dedi Fields. Yardımını unutmayacağım. Teal ne diyeceğini bilemedi. Sabahleyin diğer işimde olmalıyım efendim. Gündüzleri kolejde hademelik yapıyorum. Ya, dedi Fields. Bu iş benim için çok önemli, diye ekledi Teal hemen. Yapmamı istediğiniz başka şeyler varsa lütfen söyleyin efendim. Çıkmadan önce burada gördüğün ve yaptığın her şeyi yazmanı istiyorum Teal. İşe polis karışırsa elimizde bir belge olsun, dedi Fields. Osgood'a dönüp Teal'e kağıt kalem vermesini işaret etti. Bayan Emery sakinleşince o da yazsın diye talimat verdi Fields başkatibine. Teal birkaç harf yazmaya çabaladı. Fields çocuğun doğru dürüst okuma yazma bilmediğini fark etti. Her gece kitapların arasında çalışıp da böylesine temel bir yetiye sahip olmamak tuhaf olsa gerekti. Bay Teal, dedi, siz söyleyin, Bay Osgood yazar. Teal buna çok sevinerek kağıdı geri verdi. Fields'ın Samuel Tickner'ın ağzından gerçeği alması 5 saat sürdü. Tickner'ın sinmiş haline şaşırmıştı. Hademe adamın yüzünü yara bere içinde bırakmıştı. Burnu kaymış gibiydi. Tickner'ın verdiği yanıtlar kibirle sılık arasında gidip geliyordu. Nihayet Cecilia Emery ile zina yaptığını itiraf etti ve köşe başındaki bir başka kadın sekreterle de ilişki kurduğunu söyledi. Hemen Tickner and Fields'dan defol, bir daha da buraya adımını bile atma, dedi Fields. Pöh, bu şirketi babam kurdu. Seni evine aldığında dilenciden farksızdın. Babam olmasa konağında olmazdı. Ann Fields gibi bir karında. Ben burada senden bile daha önemliyim Fields. Sen iki kadının hayatını mahvettin Samuel, dedi Fields. Zavallı karınla ananın mutluluklarını da yıktın. Baban sağ olsa benden de fazla utanırdı. Samuel Tickner ağlamak üzereydi. Çıkarken yine görüşeceğiz Fields, diye haykırdı. Tanrı'nın huzurunda yemin ediyorum, beni elimden tutup sosyal çevrene soksaydın, bir an düşündükten sonra devam etti. Herkes zeki bir genç olduğumu söylüyor. Bir hafta boyunca ilerleme kaydedemediler. Dante uzmanı olabilecek bir asker bulamadılar. Oscar Houghton, Fields'a gönderdiği yanıtta kayıp provaları olmadığını söyledi. Umutlar giderek sönüyordu. Nicholas Ray karakola giderek daha dikkatli izlendiğini hissediyordu. Ama William Byrne ile bir kez daha konuşmayı denedi. Duruşmalar kasa hırsızını epey yıpratmıştı. Ne kımıldıyor ne konuşuyordu. Cansız gibiydi. Yardıma ihtiyacım var, dedi Ray. Suçlu değilsin biliyorum. Ama Talbot'ın kasasının soyulduğu akşam evinin civarında görüldüğünü de biliyorum. Bana sebebini söyle, yoksa dar ağacını boylarsın. Burndu, Ray'i süzdü, sonra başıyla hafifçe onayladı. Talbot'ın kasasını soydum. Aslında hayır. İnanmazsın ki. Ben bile inanmıyorum. Bak, herifin teki bana belirli bir kasayı açmayı öğretirsem 200 papel vereceğini söyledi. Kolay iş olacağını düşündüm. Hem yakalanma ihtimalim sıfırdı. Yemin ederim ki oranın rahibin evi olduğunu bilmiyordum. Onu soymadım. Soysam parasını geri vermezdim. Niye Talbot'un evine gittin? İncelemek için. O herif Talbot'un evde olmadığını söylemişti. Bu yüzden civarı kolaçan etmek istedim. Sonra kasaya göz atmak için içeri girdim. Burnley salakça bir gülümsemeyle empati dilendi. Bunda bir kötülük yoktu, değil mi? Basit bir kasaydı. Adama kasayı açmayı öğretmem 5 dakika sürdü. Bir meyhanede bir peçetenin üstüne çizip gösterdim. O herifin kafadan çatlak olduğunu anlamalıydım. Bana sadece 1000 dolar istediğini söyledi. Düşünebiliyor musun? Bak zenci, vaizi soyduğumu sakın söyleme, yoksa beni asarlar. Bana kasayı açtıran kişi asıl deli o. Talbot'ı, Healy'yi ve Phineas Janison'ı öldüren o. Öyleyse kim olduğunu söyle, dedi Ray sakince. Yoksa asılacaksın, Burndy. Onunla gece görüştüm. Ayrıca çakır keyiftim. Stackpole meyhanesinde biraz içmiştim. Şimdi rüya gibi geliyor. Sanki rüyadaymış da sonradan gerçek olmuş gibi. Yüzünü hiç hatırlamıyorum. Görmedin mi? Hatırlamıyor musun Burnde? Burnde dudağını kemirdi, gönülsüzce konuştu. Bir şey hatırlıyorum, sizden biriydi. Ray bekledi. Zenci mi? Burnde'nin pembe gözleri öfkeyle parladı. Hayır, bir gazi. Sakinleşmeye çalıştı. Asker üniforması giymişti. Sanki Gettysburg'da sancak sallıyormuş gibi. Boston'daki askerlere yönelik yardım kuruluşları yerel bir idari yapıya sahip, gayri resmi, tanıdımı ancak oralara giden gaziler tarafından ağızdan ağıza yapılan yerlerdi. Çoğu haftada 2-3 kez askerlere sepet sepet yiyecek dağıtıyordu. Savaş biteli 6 ay olmuştu. Belediye bu kuruluşları desteklemeye giderek daha gönülsüz oluyordu. İyi durumda olanları, ki bunlar genellikle bir kilisenin içindeydi, eski askerleri beslemek için canla başla çalışıyorlardı. Yiyecek ve giysi yardımının yanı sıra vaaz ve öğüt de veriyorlardı. Holmes'la Lowell şehrin güney çeyreğini taradılar. Önce arabacı Pike'ı kiraladılar. Pike yardım kuruluşlarının önünde elinde bir havuçla bekliyordu. Havucu bir ısırıyor, bir atlarından birine veriyordu. Sonra tekrar ısırıyor, ortalama uzunlukta bir havucun kaç insan ve at ısırığıyla biteceğini hesaplamaya çalışıyordu. Bu sıkıcı iş aldığı paraya değmezdi. Hem Pike neden yardım kuruluşlarını gezdiklerini sorduğunda yalan söylediklerini anlamış, atlarla birlikte yaşamaktan kaynaklanan bir kurnazlığı vardı ve rahatsız olmuştu. Bu yüzden Holmes'la Lowell tek atlı bir araba kiraladılar. Arabanın her duruşunda arabacı da, atı da uyukluyorlardı. Ziyaret ettikleri son yardım kuruluşu iyi durumda olanlardan biri gibiydi. Protestanlıkla yapılan, uzun savaşın bir kurbanı olan boş bir Üniteryan kilisesinde kurulmuştu. Civardaki askerler burada haftada en az 4 gece sıcak yemek yiyebiliyorlardı. Lowell'la Holmes geldiklerinde akşam yemeği yeni bitmişti. Askerler asıl kiliseye giriyorlardı. Çok kalabalık dedi Lowell. Eğilip mavi üniformalılarla dolu kilise sıralarına baktıktan sonra. Biz de girip oturalım. En azından biraz dinleniriz. Jamie, bence burada bir şey bulamayacağız. Bir sonrakine gidelim. Bir sonraki bu işte. Robson listesine göre diğeri sadece çarşambaları ve pazarları açık. Holmes tekerlekli bir sandalyede oturan tek bacaklı bir askerin bir başka asker tarafından itilerek avluya girdiğini gördü. Sandalyesini iten asker neredeyse çocuktu. Dişleri dökülmüş, ağzı içeri göçmüştü. Bu savaşın öyle bir yüzüydü ki subay raporlarından ya da muhabirlerin yazılarından öğrenilemezdi. Niye boşuna uğraşıyoruz ki Lowell? Biz askerlerinin kuyudan su içmesini izleyen Gideon gibi değiliz. Sadece bakmakla hiçbir şey öğrenemeyiz. Hamlet'le Faust'u, doğruyla yanlışı, insanların cesaretini, albümin testi yaparak veya mikroskopta lifler inceleyerek anlayamayız. Yeni bir yol denemeliyiz gibime geliyor. Pike gibisin dedi Lowell kederle başını sallayarak. Ama birlikte doğru yolu bulacağız. Şu anda sadece tek bir şeye karar verelim Holmes. Burada mı kalalım yoksa arabaya binip başka bir yardım kuruluşuna mı gidelim? Sizler yenisiniz diye araya girdi tek gözlü bir asker. Derisi gergin ve deliklerle kaplıydı. Ağzında siyah bir kil pipo vardı. Holmes'la Lowell şaşırmışlardı. Ne diyeceklerini bilemediklerinden birbirlerinin konuşmasını beklediler nazikçe. Adamın üstünde görünüşe bakılırsa savaştan beri yıkanmamış bir üniforma vardı. Asker kiliseye doğru yöneldi. Bir an durup dönerek saldırgan bir edayla "Pardon" dedi. "Dante için geldiniz sanmıştım." Lowell'la Holmes bir an donup kaldılar. İkisi de yanlış duyduklarını sanmışlardı. "Hey, sen dur!" diye bağırdı Lowell. Heyecandan doğru dürüst konuşamıyordu. İki şair kiliseye daldılar, içerisi loştu. Karşılarına çıkan üniforma denizinde kimliği belirsiz o Dante hayranını seçemediler. "Oturun!" diye bağırdı biri öfkeyle, ellerini ağzının etrafında boru şeklinde birleştirerek. Holmes'la Lowell el yordamıyla sıralar arasında gezinerek kalabalıktaki yüzleri incelediler. Holmes, asker kaçmaya kalkabilir düşüncesiyle kapıya döndü. Lowell'ın gözleri kiliseyi dolduran karanlık bakışları ve boş ifadeleri taradı. Nihayet az önce kendileriyle konuşan kişinin delikli tenini ve tek parlak gözünü gördü. "Buldum onu," diye fısıldadı Lowell. "Başardım Wendell. Buldum onu. Lucifer'imizi buldum." Holmes heyecanla ona döndü. "Onu göremiyorum Jamie." Birkaç asker susmaları için öfkeyle seslendi. "İşte," diye fısıldadı Lowell sinirlenerek. "Önden bir, iki, dördüncü sırada." "Nerede?" "Orada." "Beni tekrar davet ettiğiniz için sağ olun dostlar," diye sözlerini kesti kürsüden gelen titrek bir ses. "Şimdi Dante'nin cehenneminin cezaları devam edecek." Lowell'la Holmes aynı anda başlarını o karanlık, kalabalık kilisenin ön tarafına çevirdiler. Dostları yaşlı George Washington Green'in kürsüde durduğunu, hafifçe öksürerek kollarını iki yana sarkıttığını gördüler. Cemaati hevesli ve sadıktı, büyülenmiş gibi cehennemlerinin kapısından tekrar girmeyi heyecanla bekliyorlardı. Üçüncü kanto
15.
Ey hacılar! Dante'nin insanoğlunu tüm acılarından kurtarmak için yerin altında yaptığı dolambaçlı yolculukta keşfetmek zorunda kaldığı bu karanlık hapishanenin son çemberine girin. George Washington Green, kollarını dar göğsünün hizasına kadar yükselen küçük kürsünün çok üstüne kaldırdı. Çünkü Dante'nin istediği budur. Başına gelecekler onun için ikinci derecede önem taşır. Yolculuğunda insanoğlunu kurtaracaktır. Bizler de kol kola girerek onun izinden gideceğiz. Cehennemin kapılarından cennete giderken 19. yüzyılı günahlarından arındıracağız. Ah! Verona'daki kulesinde ne büyük bir görev bekliyor Dante'yi. Damağında sürgünlüğün tuzlu tadı var. Bu narin dille evrenin dibinin taslağını nasıl çizeceğim diye düşünüyor. Mucizevi şarkımı nasıl söyleyeceğim diye düşünüyor. Ama şehrini, ulusunu, geleceği kurtarmak zorunda olduğunu biliyor olmalı. Bizler diriltilmiş bu kilisede Dante'nin görkemli sesini yeni bir dünyada canlandırmak için toplanmış olan bizler de kurtarılabiliriz. Dante her nesilden gerçeği görüp anlayabilen şanslı azınlıkların çıkacağını biliyor. Onun kalemi ateşten, mürekkebi ise sadece yüreğinin kanı. Ey ışık saçan Dante, ne mutlu şarkılarını sonsuza dek tekrarlayacak olan dağlara ve çamlara. Green derin bir soluk aldıktan sonra Dante'nin cehennemin son çemberine inişini aktarmaya başladı. Donmuş bir buz gölü olan Koktüs cam gibi kaygan. Yüzeyindeki buz tabakası kış ortasında Charles Nehri'nde oluşandan bile kalın. Dante bu buzlu tundradan öfkeli bir sesin yükseldiğini işitiyor. "Adımlarına dikkat et," diyor ses. "Bizleri, bu yorgun ve sefil kardeşlerini çiğneme." İyi niyetli Dante'nin kulaklarını çınlatan bu suçlayıcı sözler nereden geldi? Şair başını eğip bakınca gölün yüzeyindeki buz tabakasına sıkışmış kafalar görüyor. Bir ölü gölgeler cemaati, binlerce mor baş. Adem'in oğulları tarafından tanınmış en aşağılık günahkarlar. Cehennemin bu donmuş ovasına gönderilmek için ne kusur işlemişler? Tabii ki hıyanet. Yüreklerinin soğukluğu için çektikleri ceza. Kontrapassoları ne peki? Boyunlarından itibaren tamamen buza gömülmek. Gözleri işledikleri günahlar yüzünden çektikleri korkunç cezayı sonsuza dek görebilsin diye. Holmes'la Lowell çok etkilenmişlerdi. Green, Dante'nin günahkarı azarlayıp adını sormasını, saçlarını zalimce köklerinden koparmasını şevkle anlatırken Lowell başını eğmiş dinliyordu. "Beni kel bıraksan da adımı söylemem. Diğer günahkarlardan biri gölge yoldaşına durumu bilmeden adıyla seslenince Dante çok sevinir. Artık o günahkarın adını kaydedip gelecek nesillere aktarabilecektir." Green bir sonraki vaazında canavar Lucifer'i o en korkunç hain ve günahkarı, hem cezalandırıcı hem de cezalanan olan o üç kafalı hayvan anlatacağına söz verdi. Yaşlı rahibin enerjisi vaazı biter bitmez sönmüştü. Geride sadece yanaklarından allık kalmıştı. Lowell karanlık kilisede asker kalabalığının arasından ite kaka geçmeye başladı. Holmes onu takip etti. Dostlarım, dedi Green neşeyle. Lowell'la Holmes'u görür görmez. Green'i kilisenin arka tarafındaki küçük bir odaya soktular. Holmes kapıyı kilitledi. Green yanan bir ocağın yanına oturup ellerini uzattı. Hava ne berbat, dedi. Bir de üşütmüşüm. Eğer bize her şeyi açıkça anlat Green, diye kükredi Lowell. Neden bahsettiğini anlamıyorum Lowell, dedi Green usulca Holmes'a baktı. Sevgili Green, Lowell'ın demek istediği, ama Doktor Holmes da sakinliğini koruyamadı. Kahretsin, burada ne işin var Green? Green alınmış gibiydi. Her fırsatta şehir civarındaki ve Doğu Greenwich'teki kiliselerde vaaz verdiğimi biliyorsun Holmes. Hasta döşeğinde yatmak sıkıcı oluyor. Hele son bir yıldır ağrılarım ve kaygılarım da iyice arttı. Bu yüzden böyle tekliflere balıklama atlıyorum. Lowell sözünü kesti. Kiliselerde vaazlar verdiğini biliyoruz ama demin Dante'den bahsediyordun. Ha, o mu? Zararsız bir eğlence, o kadar. O yıkılmış askerlere vaaz vermek daha önce hiç yaşamadığım yepyeni ve zor bir deneyimdi. Savaştan sonraki ilk birkaç hafta, özellikle de Lincoln'ın haince öldürülmesinden sonra askerlerin çoğunun kendi geleceklerinden ve öbür dünyadan kaygılandıklarını gördüm. Yaz sonuna doğru bir ikindi vakti Longfellow'un çevirisine adadığı özenden etkilenerek vaaz sırasında biraz Dante'den bahsettim. Askerlerin çok ilgilenmesi hoşuma gitti. Bu yüzden Dante'nin hayatını ve yolculuğunu anlatmaya başladım. Hatta bazen kendimi Dante'yi anlatan bir öğretmen, o yiğit gençleri de öğrencilerim olarak hayal ettim. Kusura bakmayın, utançtan yanaklarım kıpkırmızı oldu. Longfellow'un bundan haberi yok muydu peki, diye sordu Holmes. Bu küçük deneyimin sonuçlarını paylaşmak istedim ama Green gözlerini ocaktaki ateşe dikti. Betty Benz'i atmıştı. Sanırım Longfellow gibi bir adama Dante öğretmenliği yaptığımı itiraf etmekten biraz utandım arkadaşlar. Ama bunu ona söylemeyin lütfen. Kendini kötü hissetmesini istemiyorum. Bilirsiniz, başkalarından farklı olduğunu kabul etmek istemez. Az önce verdiğin vaaz, diye sözünü kesti Lowell. Tamamen Dante'nin günahkarlarla yaptığı konuşmalardan ibaretti. Evet evet, dedi Green. Bunu hatırlayınca birden şevklenerek, ne harika değil mi Lowell? Askerlerin benim önemsiz fikirlerimden çok Dante'nin kantolarıyla ilgilendiklerini fark ettim. Hem böylece ertesi haftaki Dante derslerimize de hazırlanmış oluyordum. Green, büyüklerinin ummadığı bir başarı kazanmış bir çocuğun gururuyla utangaçça gülümsedi. Dante kulübü cehenneme başlayınca ben de Dante vaazları vermeye başladım. Her toplantımızda çevireceğimiz kantoları bir hafta önceden kilisede okuyordum. Az önce okuduğum kantoya da iyice hazırlandım. Yarınki toplantı için. Normalde perşembe ikindileri vaaz veririm. Road adasına dönmek üzere trene binmeden az önce. Her perşembe mi, diye sordu Holmes. Bazen yataktan çıkamadığım oluyordu. Longfellow'un Dante toplantılarını iptal ettiği zamanda Dante okumak gelmedi içimden, dedi Green. Ama bu son hafta muhteşem geçti. Longfellow öyle hızlı ve şevkle çeviri yapıyor ki Boston'da kaldım. Bir haftadır neredeyse her gece Dante vaazı veriyorum. Lowell öne atıldı. Green, burada yaşadığın her anı hatırla. Askerler arasında Dante ile özellikle ilgilenen biri var mıydı? Green ayağa kalkıp şaşkınca etrafına bakındı. Sanki ansızın burada ne aradığını unutmuştu. Bir düşüneyim. Her seansta 20-30 asker vardı ama hep aynı grup değildi. Yüzler konusunda hafızam zayıftır ne yazık ki. Vaazlarımı beğendiklerini söyleyen birkaç kişi çıktı. İnanın elimden gelse size yardım... Green, hemen hatır diye söze başladı Lowell boğuk bir sesle. Lowell, lütfen dedi Holmes, Fields'ın yokluğunda onun yetiştirici rolüne bürünerek. Lowell derin bir soluk aldıktan sonra eliyle Holmes'a öne çıkmasını işaret etti. Holmes konuşmaya başladı. Sevgili Green, bize yardım edeceksin, hem de çok edeceksin. Biliyorum. Şimdi çok hızlı düşünmelisin dostum. Bizim için, Longfellow için, bu işe başladığından beri tanıştığım bütün askerleri hatırlamaya çalış. Tamam, bir saniye dedi Green gözlerini fal taşı gibi açarak. Bir saniye. Evet, Dante'yi bizzat okumak istediğini söyleyen bir asker hatırlıyorum. Harika. Ne dedim peki diye sordu Holmes hevesle. Yabancı dil bilip bilmediğini sordum. Çocukluğundan beri kitaplara düşkün olduğunu ama sadece İngilizce bildiğini söyledi. Ben de ona İtalyanca öğrenmesini tavsiye ettim. Longfellow'un Dante'nin ilk Amerikan baskısının çevirisini yapmasına yardım ettiğimi söyledim. Küçük bir kulübümüz olduğundan Longfellow'un evinde toplandığımızdan bahsettim. Çok ilgilendiğini görünce gelecek yılın başında kitapçılara gidip Ticknor and Fields yayın evinin yeni kitaplarını sormasını tavsiye ettim dedi Green bir dedikodu yazarının hevesiyle. Holmes duraksayıp umutla Lowell'a baktı. Lowell başıyla onayladı. Bu asker dedi Holmes ağır ağır sana ismini verdi mi? Green hayır anlamında kafa salladı. Görünüşünü hatırlıyor musun Green? Hayır, hayır çok üzgünüm. İnan hayal bile edemeyeceğin kadar önemli diye yalvardı Lowell. O konuşmayı çok hayal meyal hatırlıyorum zaten dedi Green. Gözlerini kapadı. Uzun boyluydu galiba. Saman rengi bir pala bıyığı vardı. Bir de yürürken topallıyordu sanırım. Ama çoğu topal zaten. Aradan aylar geçti. Hem adam pek dikkatimi çekmemişti. Dedim ya, yüzler konusunda hafızam zayıftır. Kurgu yazmamamın sebebi de bu ya. Kurgu tamamen yüzlerle ilgilidir.